Ayrım 23.
Sayfa 227. Bernays hala eskisi gibi hareketli, işgüzar ve dayanıksız. Heyecanlı ve çabuk kanıyor, dedi Herbeck. Ama bazen dikkatle sınamadan hiç kimseye güvenmediğini söylüyor. Ve Emma yine kocası bitirmeden söze başladı. Onun yumuşak tenorunu kendi keskin kontraltosuyla bastırdı. Biliyor musunuz, Bernays doğru atların çektiği muhteşem modern bir faytonla dolaşıyor. Tabii ki bu araba Bernstein'in. Bu Hamburg züğürdünün nereden para vurduğunu bilmek isterdim. Yoksa hala Meyerbeer'den mi alıyor? Paris'te birkaç kez şu yakışıklı Engels'i gördüm. Ne kadar kibar biri, diye devam etti. Şairin susmak bilmeyen karısı ve küçük gözleri parladı. Friedrich tam Helenlere benziyor. Homeros destanlarını onun gibiler için yazmış, dedi. Herweg'in gurur duyduğu kadınsı, narin dış görünüşüne ve siyah sakalına bakarken. Nihayet kahvaltı bitmişti. Marx Georg'u odasına götürdü. Orada ikisinin de önem verdiği şeyler üzerine konuşabilirlerdi. Adalbert von Bornstedt Brüksel'e taşındı. Uzun süre aynı yerde kalamadığını söylüyordu. Ülkesi Prusya'da yaşamayı ise hiç istemiyordu. Forward'daki başarısız redaktörlük deneyinden sonra Prusya polisiyle arası açılmıştı. Ama Bornstedt yine de kendi gazetesi olsun istiyordu. Görünüşte her şeye ilgisiz bu gösterişli adam basının verdiği gücü seviyordu. Redaksiyon odasındaki koşuşturmacayı, matbaa mürekkebinin kokusunu, gazetedeki sürekli haber akışını seviyordu. Dış görünüşü hantaldı ama özenle gizlediği çok yönlü ve tutku dolu bir hayat sürdürüyordu. Prusya ve Avusturya hükümetleri onun olağanüstü yeteneklerine değer veriyorlardı. Her yetenekli ajan gibi o da aynı zamanda bir aktördü. Adalbert'in hayal gücü çok genişti. Bir rolü üstlendiğinde bunun gerçek benliğine uygun olduğuna kendisi de inanmaya başlıyordu. Bornstedt kendisini tamamen yeni bir basın organı yaratma fikrine vermişti. Bu bir rol mü yoksa gerçek bir tutku muydu? En sonunda isteğini gerçekleştirebildi ve haftada iki kez yayınlanan Alman Brüksel gazetesini Deutsche Brüsseler Zeitung çıkarmaya başladı. Yeni gazetesinde Forwards kapatılıncaya dek savunduğu fikirlerin tam tersini yazmaya başlaması hiç kimseyi şaşırtmadı. Adalbert'in doğruya yaklaştığı sanılıyordu. Ruge'ye benzeyen esnaf gibi taviz vermiyordu. Kendisini Marx'ın fikirdaşı olarak ilan eden bu adama büyük bir istekle elini uzattı Marx. Bornstedt sürdürdüğü ikili yaşamın ona kazandırdığı becerileri doğrultusunda insanları tanıyordu ve usta bir psikologdu. Bu oynadığı oyunun yaşamı oyuna dönüşmüştü. Temel kuralıydı. İnsanları sadece gizli raporlarda daha net tarif etmek için değil, kendini gizleyebilmek ve deşifre olmamak için tanımak. Bu şeytandan ilham alan ajanların en büyük özelliğiydi. Bornstedt kendini maskelerinin arkasına gizleme sanatını mükemmel uyguluyordu. O Metternich'i ve Prusya gizli polisinin profesyonel elemanlarını bile kandırmayı başarmıştı. Karşılaştığı herkesi ve özellikle üzerinde iyi izlenimler bırakmak istediği insanları hiç zorlanmadan yanıltabiliyordu. İnsanlar değil, Avusturya ve Prusya'ya gönderdiği gizli raporlar onun gerçek yüzünü ortaya çıkarabilirdi. Bir celladın da göğsünde kendi çocuklarını okşarken heyecanla atan kalbe benzer bir şeyleri vardı. Bir hainin de beğenileri ve çevresindeki insanların özelliklerini anlama yetenekleri olabilirdi. Alman Brüksel gazetesinin yayıncısı, iki genç dostun Karl Marx ve Friedrich Engels'in bilgi ve fikirlerinin paha biçilmez bir hazine olduğunu anlamıştı. Onların politik mizaçlarına ve olağanüstü zekalarına büyük bir değer biçmişti. Adalbert birçok insan arasından Marx'ı özellikle seçti ve ona kendisini beğendirmek, gazetede çalışmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Karl Marx gibi bir insanın kalemi her yayını kocaman kanatları üstünde doruklara çıkarabilirdi. ve Bornstedt, Marx'ı daha yakından tanıyınca bu yazarla gurur duymakla kalmayıp gazetenin tüm sorumluluğunu ona bıraktı. Daha Paris'te Forwards'ın yayınlandığı dönemde Bornstedt'in provokatör olduğu söyleniyordu ama somut deliller yoktu. Düşmanları buna benzer itiraflarla birçok politik eylemciye leke sürmeye çalışmışlardı ve bundan dolayı Marx ve Engels Bornstedt hakkındaki söylentilere aldırmadılar. Politik tutumundaki kararsızlıklara rağmen onun dürüst biri olduğuna inanıyorlardı. Bir gazeteye de ihtiyaçları olduğundan büyük bir zevkle yazmayı kabul ettiler. Başlangıçta Bornstedt, komünist öğretinin ne denli devasa bir güç olduğunu, Marx ve fikirdaşlarının ne denli yüksek prensiplere sahip olduklarını bilmiyordu. Daha sonra çağırdığı ruhların ne kadar korkunç olduklarını dehşetle anladı. Çatışma kaçınılmaz bir şekilde olgunlaşmaktaydı ve Bornstedt kısa bir süre sonra komünistlere karşı entrikalar çevirmeye başladı. Yine de Marx bir kürsü elde etmiş oldu ve fikirdaşlarıyla birlikte görüşlerini savunmak üzere mücadeleye başladı. Gazete sayesinde sadece Alman sığınmacıların değil, aynı zamanda Belçika ve diğer ülkelerdeki sosyalist ve komünistlerin sosyal hayatına müdahale edebilir, yönlendirebilirlerdi. Bu durum onlara hakiki sosyalistlerle, burjuva demokratlarıyla, Heinzen gibilerle yaptıkları tartışmalarda avantaj kazandıracaktı. Karl Proudhon'a karşı yazdığı kalın sayılmayacak kitabına iki yayıncı buldu. Birisi Brüksel'de, diğeri Paris'te. Ama baskı masraflarını kendisi üstlenmek zorundaydı. Ama bu geçim sıkıntısı çeken Marx için çok zordu. Karl Bornstedt'in hain olabileceğine inanmıyordu. Bir zamanlar Paris'teki Alman topluluğunda Bornstedt hakkında ileri sürülen kuşkular, Marx'a bir de şu nedenden dolayı asılsız geliyordu. Prusya'da hakim olan keyfi yönetime cesurca karşı çıkan Alman Brüksel gazetesi, yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren acımasız saldırılara maruz kalmıştı. Brüksel'deki Prusya elçiliği, Belçika hükümetinden gazeteyi kapatmasını istiyordu. Bu gerçek bir istek miydi yoksa şüpheleri von Bornstedt'in üzerinden kaldırmak için gösterilen yapmacık bir kızgınlık mıydı? Gazete birçok kez kapatılmaktan kıl payı kurtulmuştu. Tüm bunlar sanki von Bornstedt'in niyetinin Prusya despotizmine karşı mücadele etmek, dürüst olduğunu kanıtlıyordu. Marx aktif sosyal faaliyet fırsatını kaçırmaktan yana değildi. Alman Brüksel gazetesinde istekle yazmaya başladı. Engels'le birlikte diğer Alman gazeteleri ve özellikle Köln'de çıkan Ren gözlemcisiyle Rheinischer Beobachter mücadele ederek birçok yazı yazdılar. Her ikisi için de Köln şehri çok önemliydi. Karl orada birkaç yıl kalmış, hala iletişimini sürdürdüğü birçok dost edinmişti. Rutenberg ve Hess'le sabahlara kadar tartıştığı karanlık katedralin yanındaki küçük meyhaneyi özlemle yad ediyordu. Evet, Köln neşeli bir şehirdi. Orada şarkıları seven, şakacı ve sağlıklı bir halk yaşıyordu. Marx o zaman çalıştığı Ren gazetesine giderken yolda Peter Paul Rubens'in doğduğu ve Maria de Medici'nin öldüğü eski evin yanında duraklamayı seviyordu. Şimdi Köln'de Magdeburg Papazlar Meclisi'nin temsilcisi, Ren gözlemcisindeki kışkırtıcı ve güzel yazıların çalışkan ve havalı yazarı, düşünceleri de saçları gibi birbirine düzgünce yapıştırılmış Hermann Wagener adında genç bir adam yaşıyordu. Bu gerici gazete feodal Hristiyan sosyalizmini yaymaya çalışıyordu. Prusyalı gerici Wagener, Ren gözlemcisinde burjuvazinin halkı ancak yasal iktidara isyan edenlerin mücadelesine yarayan piyonlar olarak gördüğünü ve halka karşı olan umursamazlığını ispatladığını yazıyordu. Ama ona göre Junkerler, asil toprak ağaları farklıydı. Wagener, işçilerin Prusya gerici hükümetini desteklemelerini sağlamaya çalışıyordu. Marx ve Engels ise burjuvazinin ve Prusya Junkerlerinin hükümetinin niteliği ve niyetleri konusunda proletaryanın yanılmaması gerektiğini söylüyorlardı. Her iki iktidar da işçiler için baskı anlamına geliyordu. Karl ve Friedrich Wagener'in komünizm karşısında Hristiyanlığa öncelik tanıyan fikirlerini de affetmediler. Hristiyanlığın toplumsal ilkeleri diye yazdılar. Gelişmek için 1800 yıllık bir süre kullanmıştır ve Papazlar Meclisi'nin Prusyalı danışmanları tarafından gerçekleştirilecek daha fazla bir gelişmeye ihtiyaç yoktur. Bir ezen sınıfla ezilen sınıfın gerekli olduğunu öngören Hristiyanlığın toplumsal ilkeleri, ezen sınıfın ezilen sınıfa hayırseverce davranması için sofu bir dilekte bulunmaktan daha öteye gitmiyor. Hristiyanlığın toplumsal ilkeleri, korkaklığı, kendinden nefret duymayı, aşağılanmayı, uysallığı, boyun eğmeyi, kısacası ayak takımının tüm özelliklerini yüceltiyor. Ama proletarya için, kendisine ayak takımı gibi davranılmasını istemeyen proletarya için, cesaret, özgüven, gurur ve bağımsızlık ruhu ekmekten daha gereklidir. Engels, Ren gözlemcisine karşı yazdığı birkaç yazı dışında yine hakiki sosyalistlere gönderme yaparak, şiirlerle ve düz yazılarla Alman sosyalizmi başlığıyla bir dizi fıkra yazdı. Friedrich özellikle hakiki sosyalistler grubundan bir şairin proletarya için yazdığı ironik ve aşağılayıcı dizelere çok kızmıştı. Şair Beck'e göre işçi, çelimsiz, çarpık bacaklı, her tür aşağılanmayı sineye çeken zavallı bir sefildi. Engels'in Karl Beck'in şiirlerine karşılık söyledikleri derin bir öfkeyle dolup taşıyordu. Beck gururlu, güçlü ve devrimci proleteri değil, korkak esnaf yoksulluğunu, sefili, zavallı, sofu ve isteklerinde tutarsız yaratığı yüceltiyor. Yapacak öyle çok işi vardı ki Jenny'ye Brüksel'de günler oldukça kısa geliyordu. Karl'ın el yazmalarını temize çekmek, diğer ülkelerdeki fikirdaşlarla günden güne artan yazışmalar, üyesi olduğu Alman İşçi Birliği'ndeki aktif görevi, tüm bunlar çok zaman istiyordu. Jenny kitap temin ederek işçiler için bir kütüphane kurdu. Alman sığınmacılar için temel eğitim derslerinin düzenlenmesine de yardımcı oluyordu. Ve aynı zamanda Karl'ın gereksinim duyduğu materyallerin seçilmesi için çalışmalıydı. Ekonomiye ilişkin bazı istatistikleri, tabloları çıkarmak zorundaydı. Jenny'nin masası üzerinde dağınık bir halde felsefe ve tarih kitapları, birkaç dilde bir yığın gazete ve daima Karl'a sesli bir şekilde okuduğu sanatsal kitaplar vardı. Okuduğu kitaplardan dikkatini çeken pasajları alıntılıyordu ve daha sonra Karl onları çalışmalarında kullanıyordu. Chamisso, George Sand, Heine ve Balzac, Goethe ve Shakespeare, Jenny'nin çalışma masasından hiç eksik olmuyordu. Karl akşam geç saatlerde genellikle farklı dillerden birçok gazete okumaya koyuluyordu. Özellikle ilgisini çeken bir şey olursa Jenny'yi çağırarak ona da okuyordu. Oho, tatlı sesli Arp okuyuculara kendi yaşam ilkelerini açıklama lütfunda bulunuyor dedi bir seferinde Karl, Lamartine'in çıkardığı Bien Public gazetesine bakarken. Galiba son zamanlarda şiirde ateşli bir Katolik vaiz rolüyle yetiniyor sürekli. Öyle mi? Jocelyn gibi sulandırılmış olmasına rağmen zehirli şiirler yazan bu politik tatlıcı şimdi neler öngörüyor diye sordu Jenny. Renkli yün yumaklarla dolu sepetini alıp kocasının yanına oturdu ve örmeye koyuldu. Hiç şüphe yok ki Lamartine ısrarla bakan koltuğuna doğru yürüyor. Bayanlar ve sanayi büyükleriyle kurduğu ilişkilerde gösterdiği başarı onu bakanlık koltuğu özleminden vazgeçirmiyor. Karl Poros'unu bir tarafa bırakıp okumaya koyuldu. Komünizm hakkındaki görüşümü kısaca bir duygumu aktararak şu şekilde anlatabilirim. Eğer Tanrı bana uygarlaştırmam ve kültürlü insanlar haline getirmem için bir vahşiler topluluğu emanet etseydi, onları ilk tanıştıracağım şey mülkiyet kurumu olurdu. Bu bir doğa yasası ve yaşama koşulu diye yazmıştı daha sonra Lamartine. İnsan soluyarak hava, hareket ederek mekan, işleyerek toprak elde ediyor, hatta nesillerle kendisini ebedileştirip zamana el koyuyor. Mülkiyet, evrendeki yaşam ilkesinin temsilidir. Komünizm, emek ve bütün insanlık için ölüm olurdu. Lamartine'in komünizme karşı fikirleri Marx'ın öyle ilgisini çekti ki oturup ona cevap yazdı. Jenny çocuklarla ilgilenmek zorundaydı, Lenshen'le de ev işlerini paylaşmalıydı. Bu hiç de kolay değildi. Nüfusu artan ailenin en temel ihtiyaçları için bile para yetmiyordu. Gündüzleri konuklara daima açık olan evleri, Marx'ın Brüksel'de oturan veya yeni gelen fikirdaşları tarafından mutlaka ziyaret ediliyordu. Böyle zamanlarda Jenny misafir ağırlamak ve kimi zaman da onları dinlemek zorundaydı. Çünkü Karl genellikle yetiştirmek zorunda olduğu gazete yazısıyla, önemli bir mektubu yanıtlamakla veya yapacağı bir konuşmanın metnini hazırlamakla meşgul olurdu. Bu yıl Karl aşırı zihinsel yorgunluktan dolayı sık sık hastalandı. Böyle dönemlerde Jenny onun yanından hiç ayrılmazdı. Üçüncü çocuğunu bekliyordu ama hamilelik sancılarıyla büyük bir çaba göstererek mücadele ediyor ve durmadan çalışıyordu. Metin olmayı, acısını belli etmemeyi ustalıkla başaran Jenny her zaman sakin, samimi ve neşeliydi. Bu durum eve de yansıyordu. Çoğunlukla aşırı derecede yorgun ve bu yüzden gergin olan Karl için bu rahatlatıcı ortam çok gerekliydi. Jenny, onun Brüksellilerin dinlenmeye gittiği deniz kıyısındaki komşu Ostend'de tatil yapmasını istiyordu. Engels'in Ostend'de kalmanın maliyetini bildirdiği eski bir mektubunu tekrar okudu. Frederick mektupta şöyle bir masraf listesi çıkarmıştı. Oda ücreti 125-150 frank, kahvaltı 45 frank, öğlen yemeği 150-175 frank deniz kıyısında, akşam yemeği 2-3 biftek 60-90 frank. Burada son derece gerekli olan öğle yemeğinden sonra kahve 2 fincan 18 frank, banyo 130-150 franktan 40 frank yaklaşık. Çamaşır yıkatmak çok pahalı, 20-30 frank en az. Toplam 418-508 frank. Ortaya büyük bir rakam çıkmıştı. Karl kendisini çok kötü hissetmesine rağmen denize gitmeyi kesinlikle reddetti. Karl'ın her hastalanışında olduğu gibi Lenshen oturdukları küçük evin sahibi Doktor Breyer'i çağırmaya gitti. Doktor hemen geldi ve içinde ameliyat bıçağı bulunan bezi cebinden çıkardı. İşte bakın, yoğun beyin faaliyeti yine kanın bozulmasına sebep olmuş. Böyle devam ederseniz bundan kaçınamazsınız. Doktorun gördüğü eğitim bazen hastalar için oldukça ağır sonuçlar doğurabilecek hatalar yapmasını engellemiyordu. Kan akıtmanın yararlı olduğu fikrine kapılmış olan doktor, Karl'ın sol eli yerine yanlışlıkla sağ elindeki damarı açtı. Son derece mahcup kalan doktor, yaranın azmaması için Karl'a yazmayı yasakladı. Yaranın iltihaplanması ve aynı zamanda sıtmanın baş göstermesi Jenny'yi dehşete düşürdü. Birkaç gün boyunca Marx'ın durumu ciddiyetini korudu. Bu arada uyuşuk Nimwegen'den Karl'ın yaşam sevinciyle dolu, sağlıklı, pembe yanaklı kuzeni Leon Phillips, Brüksel'e gelmişti. Karl'ın ailesindeki herkes bu genç Hollandalıyı seviyordu. Doğduğu şehrin monoton yaşamından sonra Marx'ın düşünce ve tartışmalarla dolu hayatı ona samimi bir iç dökme olanağı sağlıyor, havayı temizleyip ruhu yenileyen bir fırtına gibi geliyordu. Karl kolundaki korkunç acı yüzünden birkaç gün boyunca yazı yazamadı. Daha fazla okumaya çalışıyordu ama Phillips biraz daha dinlenmesi için onu ikna edebiliyordu. Karl eğer kızları uyumuyorsa kilimin üzerinde onlarla at oyunu oynayarak onları eğlendiriyordu. Leon Phillips 3 yaşındaki esmer Jenny'yi Karl'ın sırtına koyuyor ve çocuk gülmekten katılarak daha hızlı koşması için babasını topukluyordu. Küçük Laura da eğlendirilmek istiyor, bir şeyler mırıldanarak neşeli, gürültülü at koşturmaca oyununa yetişmeye çalışıyordu. Leon Phillips onu havaya fırlatır, o zaman çocuk odası neşeli çocuk gürültüsüyle dolardı. Jenny de dayanamayıp eğlenenlere katılırdı. Çocuklar gibi yaramazlık yapan büyüklere bakmak için Lenşen mutfaktan koşup gelirdi. Bu mutlu anlarda tüm gündelik sorunlar unutulurdu. Marx çalışma odasına dönüp tam bir kitap alıp okumaya başlayacakken Phillips bir konuşma başlatırdı. Sakin Nimwegenliğe, dünyadaki her şey son derece karışık ve anlaşılması güç görünüyordu. Dikkatini toplayıp bir düşünce sistemini kavramıyor, daldan dala atlıyordu. Etrafta öyle bir kargaşa var ki diyor ve üzüntüsünü saklamaya gerek duymadan sinirlerini tütünle yatıştırmak için boncuklarla işlenmiş büyük kırmızı tabakasını çıkarıyordu. Karl ve Friedrich tüm bu olup bitenlerin içinden nasıl çıkıyor diye soruyordu Phillips. Dünyada ne kadar çok felsefi teori, ekonomik doktrin var ve hepsi de farklı telden çalıyor. Hatta bunlardan kendisine sosyalist ve komünist diyenlerin ne kadar çoğaldığını ancak şeytan bilir. Phillips parmaklarıyla sayıyordu. Saint-Simoncular, Fourierciler, Kabe Babacılar, Dezamiciler ve Katolik Papası Lamöne yandaşları, hakiki sosyalistler, Hristiyan feodal sosyalistler. Öğrenmeye meraklı Hollandalının başı dönüyor ve ellerini çaresizlikle bırakıyordu. Asıl gerçeği biz biliyoruz diye deliler gibi bağıran Mesihlerin sayısı da az değil. Bu Bauer kardeşler ne çok kargaşa yaratıyor diye oflayıp pufluyordu Phillips. Ona öyle geliyordu ki etrafında korkunç ilkel bir dünya var. Ama İncil kaosu nerede bitiyor ve ışık nasıl ortaya çıkıyor diye düşünüyordu. Belli ki felsefedeki tüm bu kargaşayı Almanlar yaratmış. Hollandalı olmam ne büyük mutluluk. Brüksel'de Marx'ın çevresinde geniş bir komünist topluluğu oluşmuştu. Karl, Alman Brüksel gazetesine sürekli yazmaları için Moses Hess ve Wilhelm Wolff'u da ikna etti. Engels'in arkadaşı, 25 yaşındaki Georg Wirth, İngiltere'den geldi ve Karl'la hemen kaynaştılar. Zengin olmayan bir papazın oğlu olan Wirth, çocukken öğrenim görmesi için bir tüccarın yanına gönderilmişti. Gittiği ticarethane, Engels'in doğduğu şehir olan Elberfeld yakınlarındaydı. Kader, Friedrich ve Georg'u İngiltere'de karşılaştırdı. Bu dönemde genç Wirth, Bradford'da bir Alman ticaret firmasında komisyoncu olarak çalışıyordu. Engels ise komşu kent Manchester'da bulunuyordu. Pazar günleri görüşüyor, konuşmaya doyamıyorlardı. İkisi de bu dönemde Chartistlerle tanıştılar ve onlardan çok şey öğrendiler.